Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası'nda daha birlikteyiz. Dünya kavruluyor. Dünya büyük rüzgarlara, büyük fırtınalara gebe. Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Coğrafyanın her bir tarafı kanıyor, kaynıyor. Ve pek çok yerde çatışmalar adeta eli kulağında büyük bir savaşı haber veriyor gibi görünüyor. Umarız ki bu büyük bir savaşa, bütün bu gelişmeler, yaşananlar, büyük katliamlara, büyük kıyımlara geçit vermez. Fakat insan evladı geçmişin tecrübelerinden de çok öğrenmiş gibi gözükmüyor. Yakın zamanlarda, belki bu programı siz dinlediğinizde güncelliği uzaklaşmış olacak ama yakın zamanlarda Venezuela'da yaşanan hadiseler, Latin Amerika'nın ülkesi Venezuela'da yaşanan gelişmeler, hakkın gücünün değil, gücün hakkının galip geldiği yepyeni bir karanlık dönemi adeta haber veriyor. Yani çok rahatlıkla güç bende diyen bir düşünce tarzı gidip bir devlet başkanını yatağından alabiliyor ve bu da dünyanın büyük bir sessizliği ile tamamlanıyor bu cürüm. Biz bugün buradan yola çıkarak acaba hakkın gücü mü, gücün hakkı mı, siyasete veya günübirlik politikaya nerede bir dur çizgisi çizilecek, çıkarlar her zaman yanlışlıkları meşrulaştırabilir mi? Bütün dünyanın üzerine kurulmuş olduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilmiş bazı uluslararası hukuk sistemleri iflas mı etti? Ve bu meyanda modernitenin krizi nedir? Bu konuları kıymetli hocamla konuşmaya gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, hoş bulduk.
Siz nasıl okuyorsunuz efendim bu son gelişmeleri? Ne diyorsunuz bu konuda?
Tabii bu son gelişme tek kelimeyle kabul edilemez. Bir büyük güç, teknolojik olarak büyük bir askeri güç, kendisinin gözüne kestirdiği bir devlete kendi vaz ettiği bütün prensipleri ayaklar altına alarak müdahale etti ve bu devleti tarumar etti. Olay bu. Yani burada haktan, adaletten, merhametten bahsetmek mümkün değil. Burada bir vahşet söz konusu. Fakat tarihe bu gözle baktığımız zaman tarihte buna benzer birçok olayın olduğunu görüyoruz. Yani gücü olan bu gücü hakkı ve adaleti ihlal ederek çok kez kullanmış. O zaman problem şu, yani gücü olan her zaman haklı mı? Gücü olan istediğini yapma gibi bir yetkinliğe sahip mi? Bu soruları soruyoruz biz. Çünkü şöyle bir şey oluyor, bir güç kullanıldığı zaman, bir hak ihlali vaki olduğu zaman diyoruz ki biz vicdanlarımız sızladı. Dünyanın insan kapasitesi belli, arz belli. Dolayısıyla bir tarafta gücü kullanıp kendine günübirlik, bu günübirlik dediğim yani günlük değil ama geçici bir menfaat sağlayan taraf aynı zamanda çok ciddi bir duygusal ve düşünsel kırılmaya ve parçalanmaya da sebep oluyor. Bu dünyanın dışına kaçacak bir yer yok. Dolayısıyla o kırılma ve parçalanmanın faturası bir müddet sonra o insanın önüne gelir, gelecektir. Bunu çok tipik örneklerini gördük, tarihte görüyoruz. Dolayısıyla acaba bunlar olmadan bir dünya mümkün mü? Veyahut bunların olmaması için nasıl bir dünya düşlemeliyiz? Bu sorularla karşılaşıyoruz. Son Venezuela olayı da bana bunları hatırlattı. Bu bir örnektir. İlk defa oluyor diye bir şey yok. Ama güçlü olan gidiyor. Hakkı olmadığı halde. Burada problem hak. Mesela hayvanlar da güçlü olan güçsüzü yeniyor, yok ediyor, yiyor, öldürüyor. Orada haktan bahsetmiyoruz. Niye hak? Ne? Bu hak dediğimiz kavram nereden geliyor bize? Niçin içimiz acıyor? Haksız bu diyoruz ama güçsüz olduğu için bunun hakkını yediler diyoruz. Bu kavram bize nereden geliyor? Dediğim zaman bu kavramın bize tabiattan, doğadan gelmesi mümkün değil. Doğada bu kavramı görmüyoruz. Kendi varlığımızdan da gelmesi mümkün değil. Bize hakkı birileri öğretiyor. çocuklara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Çocuk hep kendi menfaatini istiyor. O yani kendi nefsinin arzusunu istiyor. Eğitilmemiş insanlar da aynı çocuk gibi, çocuktan çok daha tabii tehlikeli. Çünkü çocuğun istekleri sınırlıdır. Çocuğun nefsi, egosu tam gelişmediği için, pardon sizin sahanıza girdim ama gördüğüm kadarıyla öyle. İçgüdüleri, çocuğun içgüdüleri tam gelişmediği için onun istekleri sınırlıdır. Ha, hep kendisi için ister. Ama ona annesi babası bir had, bir sınır öğretirler. O senin değil kardeşinin. O senin değil filan amcanın. Sen şurada şöyle yapmalısın gibi. İşte o sınır aynı zamanda hak dediğimiz hadise. Bu hak nereden geliyor diye baktığımız zaman bu hak insanlara kendisinin ve tabiatın dışındaki bir kaynaktan geliyor. O kaynak ne? O kaynağı modernistler filozoflar diyorlar. Düşünüyorlar filozoflar.
Evet. Haysiyet diyorlar bazıları.
Evet.
Yani her insanın insan olmaktan kaynaklanan, insan olarak dünyaya gelmekten kaynaklanan devredilemez bir hakkı vardır.
Hakkı var.
Haysiyettir o. Her insan saygı duyulmayı hak eder. Ama bizim inancımıza baktığımız zaman da insana zübde-i alem diyoruz. Mikrokozmos diyoruz. Küçük alem diyoruz.
Evet.
Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam diyor şair. Yani kainatı içinde taşıyan bir zerrecik olarak,
evet,
hürmete layık Allah'ın yarattığı eşref-i mahlukat olarak, yaratılmışların en güzel olarak hürmete layık bir varlık
olarak görüyoruz. Yani işte hak dediğimiz hadise bu olmaz. Gücüm yok ama bu güçlü olanın yaptığı iş doğru değildir. Bu hükmü verdiren bize bizim dışımızdaki ilahi vahyin bize getirdiği hüküm bir sınır. Benim anladığım kadarıyla filozofların da zihnine bir ışık düşüyorsa oradan düşüyor. Onlar onu kendi dilleriyle ifade ediyorlar. Ama
efendim bu programda da birkaç defa zikretmiştik. Kant'ın meşhur sözü iki şey bende büyük bir huşu uyandırıyor diyor. Üzerimizdeki uçsuz bucaksız gökyüzü ve içimizdeki ahlak yasası.
Evet, evet.
Bu ahlak yasası bize düşmüşe vurmamayı, zayıfı koruyup kollamayı, güçlünün hukuku yerine hakkın gücünü yüceltmeyi öğretiyor.
Bakın bu, halbuki insan varlığı zayıfsa, zayıf olmak onun kendi zafiyetidir. Onun malını da ben alayım der. Ki modernistlerin birçoğunun yaptığı evet, bu yani.
Veya sosyal darwinist prensip bu.
Evet.
Düşmüş olana bir tekmede sen vur. O zaten düşmüş olmayı hak ediyor.
Seleksiyon natürel.
Tabii. Seleksiyon
biraz
natürel.
Biraz Fransa.
Evet. Evet. Doğal seçim.
Doğal seçim. Tabii böyle bir şey yok. Kanayan bir yara gördün mü yanar sağ ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Akif, tam işte kançı yaklaşımın bizdeki karşılığı. Çünkü niye? Yardım etmek, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan. Hizmet etmek bizim şiarımız.
Ve kainatta sadece rekabet yok. Kainatta sadece güçlünün zayıfa tahakkümü yok. Aynı zamanda kainatta dayanışma da var.
Zaten rekabet dediğiniz anda iş bir anda beni başka bir noktaya götürdü. Çünkü o modernitenin insanı motive etmek için içindeki o hırs dediğimiz cevheri, o bir cevher yakında kullanılırsa bir ateşleyici, onu motive etmek için kullanılan bir kavram rekabet. Bizde dayanışma, tesanüt, birbirine yardımlaşma, birbirine hizmet etme, hayırda yarışma var bizde.
Tabii.
Rekabet. Ötekinde bir karikatür görmüştüm yıllar önce, işte bu biraz sanayi devriminde moderniteye çalışırken İngiltere 19'un başları, 1800'lerin hemen başı, bir fabrika yanıyor.
Hı hı.
Fabrikanın sahibi üzülüyor. Yani bir yeis ve panik halinde.
Hı hı.
Diğer iki insan gülüyorlar. Öteki diyor ki bir rakip eksildi diyor.
Yani bir başkasının üzüntüsünden, sıkıntısından keyif alma hali.
Bir rakip eksildi.
Buna Almanca bir tabir bulmuşlar Almanlar. Schadenfreude diyorlar. Bir başkasının eleminden keyif alma hali. Kimi insanlar, yani bu illa bir rekabet halinde olmaları da gerekmez.
Anladım.
başkalarının eleminden keyif alırlarmış. Ve bunun bir psikolojik karşılığı olduğunu düşünüyorlar. Hatta benim kütüphanemde bu Schadenfreude ile ilgili yazılmış yazıların olduğu bir cilt kitap var. Enteresan bir kavram bu. Hakikaten insanın içinde böyle karanlık bir taraf da var. Kimi insanların içinde tabii nefsani tarafı biraz ağır basmış, kendini yeterince olgunlaştıramamış insanlar diyelim biz onlara. Başkasının eleminden, kederinden keyif alma hali. Ve belki şöyle bakıyorlar, oh işte ona isabet eden bana isabet etmedi. Beni sıyırdı geçti, ben daha iyi durumdayım. Kendini mukayese ederek bakma gibi.
Geçici bir, geçici ve mariz bir his bu yani.
Mariz, evet.
Benim gördüğüm
mariz,
kadarıyla.
Mariz efendim, evet.
Halbuki yani siz onun için dua edebilirsiniz. Ona yardıma tabii, koşabilirsiniz.
Tabii.
Ve kendiniz bu beladan variste kaldığınız için şükredebilirsiniz. Hı-hı. Bu bir mariz haldir. Biraz evvel haysiyetten bahsettiniz. Hı-hı. Batı dünyası.
Evet.
Batı dünyası insanı bu kavramları kendisi huzurda ve mutlu olduğu zaman kullanır ve kendisinin dışındaki insanlar için bundan söz etmez. Biz böyle lisede falan okurken, hı-hı, 50'li yıllar bayağı geçmiş.
Evet.
Bu işleri alem şumul olarak okumuş idik. Yani
evet,
insan haysiyeti, insan vakarı, insan şerefi filan. Sonra aydınlanma metinlerinde de bunlar öyle geçiyor. Sonra işte biraz merak edip biraz da hayatın getirdiği ikilemleri, tenakuzları, çelişkileri görünce yahu neymiş diye baktığım zaman gördüm ki bu Batı dünyasının insanı için geçerli. Batı dünyasının dışındaki insanlar için insan şerefi, haysiyeti, vakarı geçerli değil. Şimdi de...
Evet hocam, çok yerine geldi de o yüzden bir müsaade ederseniz birkaç cümle söyleyeyim.
Estağfurullah.
Üst düzey bir politikacı, yani üst düzey derken bize göre pek üst düzey değil de dünyevi mertebeye göre üst düzey bir politikacı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin baş yargıcını arıyor. Diyor ki biz bu mahkemeyi kurarken biliyorsunuz Netanyahu'ya ceza verdiler, o ve diğer soykırımcılara ceza verdiler. Biz bu mahkemeyi kurarken Batı dünyası için kurmadık diyor.
Kurmadık tabii.
Biz bu mahkemeyi Afrika, gelişmemiş ülkeler veya Rusya gibi ülkeler için kurduk diyor.
Tabii.
Dolayısıyla siz haddi aştınız diyor.
Sizi de kapatırız.
Tabii onunla ilgili de şu anda yürüyen bir soruşturma var. Tabii. Yani bu soykırımcıları suçlu ilan eden insanlar hepsi çok ağır bir tazyik altında şu anda.
Tabii, tabii. İşte buradan tabii şu çıkıyor. Yani siz kendinizi merkeze koyup kendinizi o adaletten, o haysiyetten, o şereften, o onurdan bariste kılıp kendinize ait onları hissedip diğerlerini için onları layık görmezseniz günün birinde sizin ve bulunduğunuz muhite dahil gibi görünen ama menfaatiniz çatıştı bir insanı da o haysiyetten mahrum edersiniz. Maduro'nun düştüğü hal işte odur. Maduro deseydi ki buyurun gelin petroller sizindir, en makbul adam olurdu. Menfaat böyle bir hadise. Çünkü orada esas kriter menfaattir. Biraz evvel söylemeye çalıştığım bizim dünyamızın dışından bize öğretilen doğadan bulamıyoruz. Kendi nefsimizden bulamıyoruz. Nereden bulacağız? Bir başka kaynak bize öğretiyor onu hak ve hakikati, o duyguyu. O duyguyu reel manada kabul etmediğiniz sürece herkes her an birer Maduro olabilir. Bu kendi içinde de olur. Kendi dışında da olur. Çünkü ben onu hep söylüyorum, içgüdü dediğimiz hadiseyi insanın sahip olması için, tesadüf etmesi için hiçbir şey yapması gerekmiyor. O yaratılışla
zaten kendinden
var.
İnsiyaki.
İnsiyaki olarak var ve zamanla gelişiyor. Büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz. Hele biraz zihni ve bedensel gücünüz fazlaysa içgüdünüzün sınırı yok gibi görüyorsunuz. Ve bu tabii bir de iktidar elinde geçirmiş, yani yönetiyorsanız o feci bir hadise. Dolayısıyla buradan şu sonuç da çıkıyor. İnsan dediğimiz varlığın kendisinin dışında ve kendisiyle aynı mahiyete sahip olmayan. Çünkü kendisiyle aynı mahiyete sahip olsa der ki bu benden kemiyet itibariyle üstün olabilir. Keyfiyet itibariyle mahiyetimiz aynı der. modernistlerin yaklaşımlarına biraz bakınca şunu gördüm. Diyorlar ki filan asırda gelmiş çok ünlü bir düşünür. Hadi hayata bakıyor, elindeki imkanlara bakıyor, haber alma tehditlerine bakıyor ve oradan bir sistem üretiyor. Aradan geçiyor 500 sene. Ben geldim. Bir defa o son 500 sene benim haber alma, öğrenme, değerlendirme sahamı. Ona göre ben çok daha zengin bir data üzerinden konuşuyorum. Bir de günümüzde ben bütün dünyadan haber alıyorum. O da benim gibi düşünerek bir şeyler söylüyordu. Ben de düşünerek bir şeyler söylüyorum. Dolayısıyla onun sözü buysa benim de sözüm bu diyor. Şimdi bu batı dünyasında çok reel bir şeydir yani. Ona da bir ilham geliyorsa bana da geliyor diyor adam. Çünkü sübjektif bir şey bu. Son yıllarda bir başka problem üzerinden konuşurken, bir restorasyon problemi üzerinden konuşurken, hatta onu da söyleyeyim, Selimiye Kubbesi üzerinden konuşurken bu çok netleşti. Modernitede insanlar birbirini takip ederler ve nitelik itibariyle aynıdırlar. Yani felsefe Sokrates'te başlıyorsa o da düşündü, ben de düşündüm diyor Kant. Sartre ben de düşünüyorum diyor. Ve diyor bir çizgi bu diyor. Mahiyet fark etmiyor. O benden daha zeki olabilir diyor. Ama ben de zekiyim diyor yani. Modernitenin çizgisi bu. Ortaçağ Hristiyanları böyle bakmıyorlardı hadiseye. Onlar için bir lord vardı.
Tanrı fikri vardı.
Tanrı fikri vardı. Evet. Ve o aşkındı. Peki Müslümanlar nasıl bakıyorlar? Müslümanlar için erişilmeyecek bir dönem var. Onun bir adı var. Ve erişilmeyecek bir insan var. Onun da bir adı var. Ve dolayısıyla bütün Müslümanlar o dönemi ve o insanı kutsuyorlar. Ve o döneme ve o insana benzemeye çalışıyorlar. Bulundukları şartlar ne olursa olsun. Döneme asıl saadet diyoruz. O insana da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Buna bir değer. Dolayısıyla bizdeki hak ve hakikat dediğimiz o hassas ölçü oradan geliyor. Tabii bizim öğretimizde bu dünya hayatı bittikten sonra esas hesap öbür tarafta. Ve ondan biz çok endişe ediyoruz.
Tabii.
Yani bu, modernitede böyle bir endişe yok. Evet. Hesap burada diyor.
O zaman şöyle bir söze de, geliyoruz. Dostoyevski'nin meşhur sözü aklıma geliyor. Tanrı yoksa her şey mübahtır diyor.
Evet. Çünkü kural koyucu yok.
Evet.
Kuralı ben koyuyorum diyor adam. Gücüm varsa kuralı koyarım ve tatbik ederim diyor.
Eğer beni bağlayan bir ahlaki kaide yoksa benim kendi menfaatlerime dönük hareket etmemi kim engelleyebilir? Kim engelleyebilir?
Gücüm varsa.
Tabii.
Ki herkesin gücü vardır. Herkesin bir etki sahası vardır. Herkesin
gücü o... gücü yetene dünyası olur evet. İşte o zaman.
O etki sahasında evet. Gücü vardır.
Tabii.
Ve o gücü kullanır. İşte o gücü kullanırken tabii şimdi modernite o gücü kendinden vehmediyor. Amerika'da o gücü şu anda kendinden vehmediyor. O gücü kullanan insanlar ben bakıyorum. Yaşına bakıyorum, haline bakıyorum. Diyorum ki bir müddet sonra sen gideceksin bu dünyadan. Ne kalacak geriye? Öyle düşünmüyor o. Şu an diyor, şu anı yaşayayım diyor. Şu an değerlendireyim.
Bir tür firavunluk evet. İstidadı bu.
Evet.
Yani sonsuza kadar ben bu dünyada çakılı kalacağım. Benden geriye nasıl olsa bir şey kalmayacak. O halde bu dünyadaki hazzımı, iktidarımı, gücümü maksimize edeyim. Maksimize. En üst seviyeye çıkarayım. Ve bu dünyadan alabildiğim kadar çoğunu alayım.
Evet.
Vermekle ilgili bir niyet yok.
Hiç yok.
Paylaşmakla ilgili bir niyet yok. Dayanışmayla ilgili bir niyet yok. Tam aksine insanlardan, uluslardan, dünyadan,
nereden
tabiattan.
Bulursa, nereden bulursa.
Ne alabilirsem onu alayım diyor. Bu özü itibariyle çok narsist bir tecrübe. Narsist bir proje. Yani sadece ben, Rabbena hep bana diyen bir proje. Dünyanın kaynaklarının tarumar edilmesi de bu yüzden kıymetli hocam.
Tabii insan kaynakları ve tabii. Tabiat kaynakları.
Sömürgecilik arkasında da bu var.
Tabii.
Yani insanların zor şartlar altında ölümcül yerlerde çalıştırılmaları, efendim yeterince elmas toplayamayan, altın toplayamayanların kollarının kesilmesi
evet, evet.
Veya Hindistan'da kendi başlarına dokuma yapmasınlar diye insanların baş parmaklarının evet, kesilmesi. Evet. Hepsi bu narsist projenin bir
tabii.
Parçası.
Ve kendi içinde çok tutarlı bu. Bu tutarlı kelimesini çok dikkatle kullanıyorum. Hayata böyle bakmadığınız zaman, yani benim üzerimde bana mesuliyet yükleyen ve yetki veren bir güç var ve bu güç benim cinsimden değil. Müteal bir güç, müteal bir iktidar. Evet. Böyle bakmadığınız zaman veya bu müteal iktidarı hayatın bütün safhalarında dikkate almadığınız zaman düşeceğiniz kuyu, uçurum işte budur. Başka bir şey yok bunun yani. İnsan varlığı bu şekilde kendini var ediyor. Hesap günü onun için çok önemli bir hadise. Bu dünyada insan hem mesul hem muktedir. Her iktidarın bir mesuliyeti var.
İşte maalesef bu kaba gücün dünyasında sorumluluk fikri yok. Haklar fikri var. Benim hakkım var diyor.
Evet.
Senin petrol altyapını ben kurmuştum diyor 40 sene önce diyor. Orası benim diyor.
Tabii.
Burada aslında konuşmanızın başında söylediğiniz gibi çocuksu bir bencillik görüyoruz. Çocuk benim der. Paylaşmak istemez.
İstemez.
Ama insan olgunlaştıkça paylaşması gerektiğini de fark eder.
Ve paylaşmanın getirdiği bir huzur var yani. Mesela modernistler o huzuru bilmezler. Onun için çok şeydirler yani. Biraz böyle yalnız kalıp zorladığınız zaman çok zavallı olduklarını hissedersiniz. Bir şey yoktur yani. Sığınacakları bir liman, bir melce, bir melaz söz konusu değildir. Hep kendi varlıklarını çok ön plana çıkararak ortaya çıkarmak isterler. Böyle insanlar yaşı ilerlese de biraz bunlardan hala var yani.
Ya işin üzücü tarafı kıymetli hocam, dünya çok muazzam alışveriş dönemlerinden geçmiş. Düşünsel ve ruhsal alışveriş dönemlerinden geçmiş. Endülüs uygarlığı bu tarihte insanlığın parladığı anlardan birisi.
Evet.
Geçtiğimiz ay oralara bir kez daha yolumuz düştü, kısmet oldu.
Ne güzel.
Bakıyorsunuz Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar o adaletli bir dünyanın çatısı altında huzur içinde yaşamışlar. Birbirleriyle almışlar, vermişler, fikirleri geliştirmişler ve çok olgun bir medeniyet meydana getirmişler. İbn-i Meymun, o dönemin büyük Musevi alimi, aynı zamanda sonra geliyor Selahaddin Eyyubi'nin doktoru oluyor. Yani bir şey yok, bir husumet yok. İlimde, irfanda, kültürde hep bir paylaşma hali var.
Bir üst otorite var. O üst
otorite var. La galibe illallah.
Evet.
Evet. Allah'tan başka galip yoktur prensibince yaşama var. Sonra bakıyorsunuz o uygarlık boğuluyor ve arkasından 200 yıl, 300 yıl karanlık bir dönem. Engizisyon geliyor. Evet. İnsanlar fikirleri yüzünden ateşe atılıyor. Kimlikleri yüzünden, mensubiyetleri yüzünden cayır cayır ateşlerde yakılıyorlar. O parlayışın arkasından 200 yıl, ama 300 yıl
dünyanın geliyor. Şeyi bu yani, dünyanın kuralı bu. Hiçbir şey baki değil. Zaman içerisinde devletler de buna dahil. Ama işte o parlak dönemler medeniyetin aşkın boyutuyla hayat bulduğu dönemler. O dönemler çok önemli. Şimdi de tekrar bir karanlık döneme girdik gibi görünüyor. Reconquista var mesela orada. Evet. Tekrar fethettik diyorlar. Ve siz kendi başınıza kaldığınız zaman biraz evvel bahsettiğiniz, yani kendinize her şeyi itibariyle haklı gördüğünüz zaman sizin dünyanızda ötekine yer olmaz. Öteki sizin dünyanızın dışında size hizmet eder. Bunun kökü Roma'ya kadar gider. Vatandaşlar ve köleler. Roma ve barbarlar. Bu ikilem üzerinde var olur insanlar. Ben bu meseleler üzerinde işte böyle bir şeyler okurken, bir de dostlarla, bir de yurt dışı filan, onu gördüm. İnsanın var olması için kendisini tanımlaması lazım. Önce kendisine tanımlıyor insan kendisini. Bunun için de mutlaka bir ötekine ihtiyacı var. Ama Müslüman'ın ötekine ihtiyacı yok. Çünkü Müslüman'a Allah tanımlıyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Siz tanımlandınız. Halifetullah'sınız. Emirler ve nehiler var şeklinde. Şimdi bu hadiseye baktığınız zaman bu haberden haberdar olmayan bir anlayış kendisini dünyanın merkezine koyuyor ve sınır tanımıyor. Allah da ona mühlet veriyor. Firavun'a verdiği mühlet gibi. Ama sonra ne olacak bilemiyoruz. Mesela Hitler'e bir mühlet vermiş. O sonra bitmiş. Stalin'e bir mühlet vermiş. O da bitmiş. Bakalım şimdi Amerika'nın müddeti ne zaman bitecek? Çok uzak değil. Ben bunu görüyorum. Bunu hissediyorum ben yani. Ha, Osmanlı'ya da bir mühlet vermiş. O da bitmiş. Ama döndüğü yerlerde hala hasretle hatırlanan, neredesiniz denilen bir vaka ki negatif anlayışın bütün o güzel izleri silmeye çalıştığı 100 küsur sene geçmesine rağmen. Ben Ekim ayının sonunda geçtiğimiz yıl 2025 bir Makedonya seyahati yaptım. Makedonya Arnavutluk. Şunu gördüm. Osmanlı hala kültürel olarak orada. Osmanlı'yı silecek bir başka güç gelmemiş, gelememiş. Siyasal değil ama kültürel olarak hala orada. Muhabbetiyle, hizmetiyle, eserleriyle ve tabii ki bunların arka planındaki muhabbet, hizmete ve eserlere hayat veren diniyle, İslamiyetiyle orada. Camilerle çocukluğumdan beri yakın alakam var. Giderim, gelirim, bakarım, incelerim. İçinde yaşarım vesaire. Ama bu seyahat bana şunu çok net ifade etti. Eğer Osmanlı'nın yaptığı camiler olmasaymış, Üsküp'te, diğer şehirlerdeki İslami renk bu vakte kadar hiç kalmaz. Çok kolay silinirmiş. İşte şöyle okuttular, böyle yasakladılar vesaire, hiç mühim değil. Eser orada mı orada, yıkılmamış ve hala içine girip çıkan 3-5 kişi hep olmuş müdavim cemaat. Şimdi şenleniyor, tekrar geriye dönüyor hadise. Bir yapının, bu yapının temsil ettiği anlayışın İslami olarak bu kadar önemli olduğunu bu yaşımda bilfiil müşahede ettim.
Yapı ve görenekler de diyebilir miyiz kıymetli
tabii,
hocam?
Tabii.
Bir tespit vardır, denir ki Bosna Hersek'te bütün bu badirelere, sıkıntılara, hatta insanlara dini sevdirmeme, dini insanlardan uzaklaştırma ameliyelerine rağmen mevlid okunuyor olması, mevlidin hala o toplumda diri kalmış olması onların zayıf da olsa bir dönem bağlarını sürdürmelerine yol
tabii,
açtı. Yani
tabii.
Kim olduklarının bilgisini mevlid onlara verdi.
Tabii. Hayat böyle, bazen çok inceliyor irtibatlar. Hatta bak, kesilmiş gibi görünüyor ama tekrar şartlar müsait olduğunda toprağın altındaki bir filiz gibi biz onu tekrar görüyor ve yakalıyoruz. Ve şimdi onlar bizi bekliyorlar. Yani siyasi değil, kültürel olarak var olmak için, hayatı tanımak için, varlığı zenginleştirmek için, kendi içsel varlıklarını, hem düşünsel hem duygusal varlıklarını zenginleştirmek için bizi bekliyorlar ve biz oradayız. Bir takım kurumlarla çok şükür oradayız. Şimdi işte bu mesele şuna geliyor. Aksi halde orada olmasak insanlar içgüdünün emrinde kalıyorlar. Ve o birazcık da imkan sahibi olunca o içgüdüyü kontrol mümkün değil. Şu anda Venezuela'daki olan hadise o. İçgüdüyü kontrol edemiyorsunuz. Ve siz o içgüdünün esiri olarak ona kapılıp gidiyorsunuz. Ama ciddi bir şekilde bir hak ihlali var. Ve o hak ihlalinin ortaya çıkardığı fatura bu dünyaya ödetilecek bir faturadır. Bu faturayı o hak ihlalini yapan insan da mutlaka ödeyecektir. Hiç bundan kaçışı kurtuluşu yoktur.
Uygarlık diyor bir yazar, kendini ketleyebilme kudretindedir.
Evet.
Yani canımın istediğini yapamamam uygarlığın yeşermesine zemin hazırlar. Yani bir insana hiddetlenmişimdir, gidip ona yumruk atamam.
Neden? Neden?
Çünkü ona hiddetlendim, o benim canımı biraz yaktı. Ona ancak sözle mukabele edebilirim. Çünkü o bana sözle bir şey söyledi.
Evet.
Canımı yaktı diyelim ki. Ama ben gidip ona fiziksel bir hasar verirsem orantısız bir güç kullanmış olurum. Ona hak etmediği bir ceza vermiş olurum.
Peki hiç vermesek, ona gülüp geçsek veya bu yaptığının doğru olmadığını güzel bir şekilde söyleyecek veya
en güzeli,
veya affetsek.
En medeni hal o.
Veya affetsek.
Tabii en medeni hal o. Affetmenin de tabii bazı şartlar olması lazım hocam. Karşımızdaki nadim olması lazım.
Evet.
Yani bu yanlışı yaptım, ben bundan nedamet getiriyorum, senden özür dilerim derse affetmek gündeme gelebilir. Ama tabii ki onu tedip etmek, onu...
Sizi biraz zorlayayım mı bu konuda?
Tabii lütfen,
mesela,
buyurun hocam.
Mesela onu Allah'a havale etsek, yani bu bilmiyor desek yani. Yani şimdi Allah'a havale etmek iki tane şey var.
Ama o zaman çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım nerede kalacak kıymetli hocam?
O yani şöyle, siz üçüncü şahıs olarak bakıyorsunuz hadiseye. Hı-hı. Yani bir zalim bir mazluma zulmetmiş.
Evet.
Akif onun dışında. Akif o resmin içinde değil.
Evet.
Kanayan bir yere gördün mü diyor Akif. Yanar taciyerim. Yani kanayan yara nasıl oluyor? Birisi geliyor, birisinin yarasını kanatıyor. Akif onu, burada siz varsınız. Size bir şey yaptılar. Siz de onu Allah'a havale ettiniz. Burada iki yol var yalnız. Birisi yani Cenab-ı Allah onun cezasını versin şeklinde. O değil. Büyükler diyorlar ki biz onun için dua ederiz. Yani Cenab-ı Allah'a havale etmek illa ya Rabbi ben bunun hakkından gelemiyorum. Sen bunu cezalandır şeklinde değil. Ama diyorlar biz onun için dua ederiz. Çünkü yaptığı doğru bir iş değil. Şu anda bizi dinleyecek halde de değil. Bir şey söylesek daha beter negatifi de onu itmiş oluruz psikolojik olarak. Ama onun hakkında dua ederiz. Ve biz o işin başımıza geldiği zaman doğrusunu yapmaya çalışırız. Ki görsün şeklinde. Bunlar hepsi bizde böyle şey olarak. Mesela şu da var. Yanlış bir şey gördün mü? Bir hadsize haddini bildirmek.
47'e
kaftan giydirmek.
Evet.
Evladır da var. Bu da var. Bunlar böyle şeyde sıra saka dizilmiş vaziyette. Bunların hepsi nereden geliyor diye baktığım zaman bizim dışımızdaki bir müteal kaynaktan bize öğretilenler. Dolayısıyla tabii ki Venezuela, Maduro reel işler ama hepsi Allah'ın kulları. O işi yapan adam da aynı Allah'ın kulu. Acaba biliyor mu? Ben ne yaptım diyor mu acaba? Veya onu ona teşvik edenler, ona doğru itenler, Delta Force'un o yetkin ve kendini çok güvenli zanneden komutanları ve askerleri bakıyorlar mı? Biz nerede duruyoruz? Neredeyiz? Roma'nın lejyonları da vardı. Ne oldu bunlar? Falan gibi yani bakıyorlar mı? Hitler'in orduları vardı. Ne oldu? Napolyon'un orduları vardı. Rusya şeylerinde, bozkırlarında ne hale geldiler? Diyorlar mı acaba? Diye düşünüyorum.
Veya yerli halklara Amerika kıtasına çıktığı zaman zulmeden evet, onları evet, evet, kılıçtan geçiren, kesen, biçen Christoph Kolomb'un evet, fakr-ı zaruret içinde bir köşede can verdiğini biliyor muyuz?
Biliyor muyuz?
Evet. Ya.
İşte bunları da düşünüyoruz. Diyecekler ki insanlar bu sizin züğürt teselliniz. Vallahi züğürt tesellisi olabilir, bir itirazım olmaz. Ama hayatın tümüne hele tarihe bu ibret gözüyle bakarsanız çok şey görüyorsunuz, çok şey öğreniyorsunuz. Diyorsunuz ki elime imkan geçtiği zaman kendi küçük dünyamda, şahsımdan bahsediyorum. Kendi küçük dünyamda elime imkan geçtiği zaman bu imkanı kendimden bilmemeliyim. Birinci madde bu. İki, bu imkanı mutlaka kullanmalıyım. Çünkü kullan ey kulum diye bunu sana verdi. Bu imkanı hayırda kullanmalıyım. Üç, kullanmamak da olmaz. Elinize imkan geçti. Bu imkanı kullanacaksınız. Ama hayırda kullanacaksınız. Peki hayır nasıl bileceğim? Kitapta tarif etmiş. Sünnette de tatbikatı var. Büyükler de o tatbikatı devam ettirmişler. Hayırda kullanacaksınız. Benim geldiğim nokta bu. Maduro'dan işi çevirdik.
Evet. Kendi küçük, nereden nereye
geldik? Küçük dünyamıza getirdik. Tabii. Ama burada hakikaten gördüğüm bu yani. Büyük büyük bir ibret ama gördüğüm bu.
Evet. Aslında her birimiz kendi içimizdeki küçük diktatörle de yüzleşmeliyiz.
Aynen öyle.
Kendi nefsimizin bize her şeyi nefsimize uygun olduğunda sevimli gösteren tarafıyla da yüzleşmeliyiz.
Aynen öyle, evet.
Bir husus daha var kıymetli hocam. Dünya hep adaletsizliğe tanık olduğu zaman güçlünün koparıp efendim zayıfın elinden her türlü hakkını almasına tanık olduğu zaman psikolojide ahlaki hasar denen bir şey gerçekleşiyor. Ahlaki hasar şu demek. Demek ki dünya o kadar da iyi bir yer değil. Yani ben de aynı şeyi yapsam kimse bana bir ceza vermeyecek. O halde yıkılsın dünya. Yani artık kendimizi giderek daha az ahlaki hükümlerle kayıtlı hissetmeye başlamamız. Yani bu giderek bütün dünyada gücün mutlaklaştığı, güce tapınıldığı ve gücün hiçbir şekilde bir hadde çevrilmediği bir başı bozukluğa doğru gidiyor. İnsanların iç alemlerinde de.
Dünya bunu denedi. Aziz Kemal Beyciğim, dünya bunu denedi. İki tane büyük harp yaşadı dünya. Ve bu harpte modernite kendi kendisini yok etti. Yani Almanlarla, Cermenlerle, Latinler, Anglo-Saksonlar birbirlerini yok ettiler. Sonra dediler ki bu böyle olmuyor. Cemiyeti akvam. Biz hiç olmazsa kendi kendimizi yok etmeyelim. Bizim dışımızdakileri istismar edelim. Çalışmadı. İkinci Dünya Savaşı, Birleşmiş Milletler. O da çalışmadı. Herkes görüyor. Hatta ben öyle söylüyorum. Kuralı koyan bizzat kendi koyduğu kuralı ihlal etti. Başkası ihlal etse adam diyecek ki ben koydum ama senin ihlaline gücüm yetmiyor. Modernite kuralı kendi koydu. Hatta Birleşmiş Milletler'in binası malum New York'ta. Bu işler Amerika'dan çıkıyor. Kuralı koyan kendi ihlal ediyor. O zaman şunu çok net olarak ben görüyorum. Demek ki insanların koyduğu kural insanları sınırlamakta kifayetsiz kalıyor. Peki hangi kural olabilir bunun dışında? Çünkü fiilen birbirlerine zarar veriyorlar.
Tabii.
Birbirlerini yok ediyorlar. Bunu gördüler. İki defa bunu denedi insanlık. Daha evvel teknoloji bu kadar ileri olmadığı için bu hasarlar ve zararlar mahalli kalıyordu. Hele şimdi atom teknolojisi var. O yani bunlar bölgesel kalmayacak. Allah muhafaza. Yani pandemi gibi bütün arza yayılacak. Fakat bu insanın kural, koyduğu kural kendisini tahdit etmeye yeterli değil. Demek ki başka bir kural lazım diye düşünüyorum.
Eyvallah efendim. Gönlünüze sağlık kıymetli
çok
hocam.
Çok teorik oldu ama böyle düşünüyoruz.
Buradan anlayan anladı efendim. Anlayan anladı. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Kıymetli hocam, Bir Gönül Sadası'nın daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.